Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, dünya gittikçe kalabalıklaşıyor. Her geçen gün nüfus artıyor. Artan nüfusu doyurmak içinse yeni çareler aranıyor. Bilim insanları işte bu artan nüfusu doyurmak için yeni bir beslenme tarzı öneriyor. Yani gelecekte açlık çekilmemesi için yeni bir beslenme tarzı öneriyor. Nedir bu beslenme tarzı? Yakından bakalım efendim. Değerli dinleyiciler, dünya nüfusu büyük bir hızla artıyor. 2050'de tahmin edilen dünya nüfusu 10 milyar civarında. Üstelik daha da artacak, artmaya devam edecek. Dünyanın kaynakları ise sınırlı. Bilim insanları şimdiden insanoğlunu nasıl doyuracaklarını kara kara düşünmeye başladı ve beslenme alışkanlığının değişmesi gerektiği sonucuna vardılar değerli dinleyiciler. Peki beslenme alışkanlığı nasıl değişecek? İnsanoğlu nasıl beslenirse ileride açlık çekilmemesi mümkün olacak. İşte dünyayı kurtaracak o liste hazır değerli dinleyiciler. Formül daha az kırmızı et, daha çok baklagil ve sebze listesinin hazırlanmasıyla oluşuyor. Listenin hazırlanması 2 yıl sürdü. Sonuçlar Lancet dergisinde yayımlandı. Ortaya çıkan diyete dünyevi sağlık diyeti adı verildi değerli dinleyiciler. Diyetin göze çarpan özelliği et ve süt tüketimini en aza indiriyor olması. Kırmızı etle aramıza bayağı bir mesafe koyuyoruz değerli dinleyiciler bu diyette. Bu diyete göre yenilebilecek kırmızı et miktarı haftada bir adet hamburger ya da ayda bir büyük biftekle sınırlı değerli dinleyiciler. Bu da günde yaklaşık 7 gram kırmızı et. 7 gram kırmızı et demek değerli dinleyiciler. Beyaz et ve balığı ise daha fazla tüketmek mümkün. Peki proteinin yerine ne geçecek? Hayvansal değil, bitkisel gıdalardan protein karşılanacak değerli dinleyiciler. Büyük miktarda baklagil ve fındık fıstık çeşitleri öneriliyor. Meyve ve sebzelerin her öğünde ana yemek haline gelmesinin de şart olduğu belirtiliyor. Yeni yeme alışkanlığı başka faydalar da sağlayacak tabii. Dünyada yaklaşık 70 milyar çiftlik hayvanı var. Sayıları azalınca karbondioksit salınımı da azalacak ve bu alanlarda tarım yapılacak, dikilen bitkiler oksijen üretecek değerli dinleyiciler. Bilim adamlarına göre kırmızı et tüketiminin azaltılması her türlü doğaya katkı sağlayacak değerli dinleyiciler. Tabii günde yaklaşık 7 gram et ve ayda bir hamburger ya da ayda bir biftek Türk mutfağında nasıl karşılık bulur bu diyet, onu tabii bilemiyorum çünkü yani bir oturuşta iki dürümü rahatlıkla yiyen bir üniversite öğrencisi ilerleyen dönemlerde bizim yemeklerimize kırmızı et çorbasından pilavına, ana yemeğine kadar her bölümde oldukça kendini hissettiren bir varlığa sahip. Günde yaklaşık 7 gram kırmızı et bize nasıl karşılık bulur? Türk mutfağında nasıl karşılık bulur? Tabii onu bilemiyorum ama bilim adamlarına göre kırmızı eti günde 7 grama kadar azaltmamız gerekiyor dünyanın gelecekte açlık çekmemesi için diyelim ve haber tadında devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, Çin Ay'a pamuk göndermişti. Pamuk bitkisi göndermişti ve bu bitki Ay'daki hayat sorgulama adına Ay'da bir şeyler yetiştirebilme potansiyelini ölçme anlamında büyük önem taşıyordu. Ama ne yazık ki o bitkiden, pamuktan kötü haber geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi Ay'da yetiştirdikleri pamuğun solduğunu açıkladı. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e 4 uzay aracında filizlenen pamuk bitkisinin solduğu duyuruldu değerli dinleyiciler. Ay'da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi, insanlığın uzay yolculuğu açısından büyük önem taşıyan bir gelişme olarak görülüyor. Bitkinin büyümesi, Ay'ın yüzeyinin gün ışığı almasına bağlıydı. Ancak Ay'ın karanlık yüzüne gece çöküp sıcaklığın eksi 170 dereceye kadar düşmesi bitkinin hayata elveda demesine neden oldu. Deneyi planlayan üniversiteden Profesör Shi Jing'in bu gelişmenin sürpriz olmadığını, aydaki gece nedeniyle bitkinin zaten kısa ömürlü olmasının beklendiğini söyledi. Chang'e 4 adlı keşif robotu Ay'a indikten sonra ilk kez gece göreceği için pazar günü uyku moduna geçmişti. Ay'da gece yaklaşık 2 hafta sürüyor değerli dinleyiciler. Bu süre sonunda uzay aracı yeniden aktif hale gelecek. Güneş ışınlarının dik düştüğü zamanlarda da sıcaklık 120 dereceyi bulduğundan cihazlar yine uyku moduna geçiyor. Atmosfer sıcaklıktaki aşırı dalgalanmalara karşı tampon işlevi görüyor ancak Ay'da atmosfer yok. Chang'e 4 yüzeyiyle ilgili ayrıntılı ölçümler yapmak ve mineral bileşim hakkında bilgi toplamak amacıyla 3 Ocak'ta Ay'ın karanlık yüzündeki Eğitken Havzası'na iniş yapmıştı. Ay'ın kendi etrafında ve Dünya etrafında dönüş süresi aynı olduğu için buradan bakıldığında hep aynı yüzünü görüyoruz değerli dinleyiciler. Diğer yüzü gerçekten karanlık olduğu için değil ama hakkında bilgi sahibi olmadığımız için öyle adlandırılıyor. Derin bir krater olan Eğitken Havzası'nın Ay'ın oluşumundan kısa bir süre sonra dev bir çarpma etkisiyle oluştu ve bu çarpmayla uydunun merkezindeki bazı maddelerin yüzeye çıktığı tahmin ediliyor. Eğer görev umulduğu gibi sonlanırsa Ay'ın oluşumuna dair yeni veriler elde edilebilir değerli dinleyiciler. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bitkinin tümüyle kapalı olan kutu içinde çürüyeceğini, Ay'daki ortamı etkilemeyeceğini açıkladı. Astronotlar daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitki yetiştirmişti ancak Ay'da filizlenen ilk bitki pamuk tohumu oldu. Bu deney ayrıca patates, maya ve kaya teresi tohumları da içeriyordu ancak hiçbirinde filizlenme belirtisi görülmedi değerli dinleyiciler. Sadece pamuk bitkisinde filizlenme belirtisi görüldü. Kapalı kutuda ayrıca meyve sineği yumurtaları da bulunuyordu. Böylece kutuda küçük bir ekosistem oluşturulması planlanmıştı. Bitkiler oksijen üretecek, sinekler maya ile beslenecek ve fotosentez için gerekli karbondioksiti üretecekti. Değerli dinleyiciler, kangal köpekleri ara ara gündemimize geliyor. Kimi zaman işte kangal köpeklerinin ihracatı söz konusu oluyor. Kimi zaman kangal köpeklerinin sürüleri nasıl korudukları mevzu bahis oluyor. Kimi zaman Sivas'ın kangal üretiminde bir numara olduğunu görüyoruz ama bu başlığı daha önce görmüş olabilirsiniz. Nadir bir şekilde haber oluyordu ama görmüş olma ihtimaliniz var. Kangal köpeklerinin kimi zaman yavrularını yediği şeklinde bir haberle karşılaşmış olabilirsiniz. İşte kangal köpeklerinin doğurduktan sonra yavrularını yemesiyle ilgili dünyada ilk kez Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan çalışma sonucunda köpeklerin yavrularını neden yedikleri belirlendi. Değerli dinleyiciler, dilerseniz bu haberin ayrıntısına bakalım. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 5 yıl önce kangal köpeklerinin yavrularını yemesiyle ilgili şikayetler üzerine çalışma başlatıldı. İlk olarak anket yapıldı ve yavrularını yiyen dişi köpekler tespit edildi değerli dinleyiciler. Yavrulayan köpeklerin davranışlarını kulübelere kamera yerleştirerek gözlemledi uzmanlar ve çalışmaları laboratuvar ortamına taşıdılar ve yavrularını yiyen tüm köpeklerde hormon eksikliği olduğu bulgusuna ulaşıldı değerli dinleyiciler. Hormon eksikliği bulunan köpeklerin yavruladıktan sonra 10 gün içerisinde yavrularını yemesinin nedenine yönelik araştırma uluslararası bir dergide yayımlanarak literatüre geçti. Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki bu araştırmayla ilgili faaliyet yürüten öğretim üyesi Mustafa Koçka'ya yaptığı açıklamada köylülerin bu durumdan çokça şikayet ettiklerini, buna çözüm bulmak için kendilerine geldiklerini belirtiyor. Yetiştiricilerimize ve köylülerimize yönelik anket çalışması yaptığımızda önemli bir oranda kendi yavrusunu yiyen köpekler sonucuna ulaştık. Yaklaşık her 100 kangal köpeğinin birinde bu sıkıntı gözüküyor. Bu da bizim için oldukça yüksek bir oran. Zaten bizi çalışmaya yönelten en büyük sebeplerden biri buydu. Köylülerimiz de bu hayvanlarla karşılaştıklarında her doğumda bütün yavrularını telef ettikleri için ya anneleri azat ediyor ya da anneleri başka yöntemlerle uzaklaştırıyor. Bu hem kangal köpeklerinin geleceği açısından hem de ekonomik açıdan büyük bir kayıptı ve biz bunun önüne geçebilmek için çalışmayı başlattık diyor değerli dinleyiciler. Bu araştırma tabii çok önemli bir araştırma. Dünyada bir ilk olarak belirtilen bir araştırma değerli dinleyiciler ve bu araştırma dünyanın en iyi davranış dergilerinden birinde yayımlandı ve dünyada yapılan ilk çalışma olarak literatüre geçti. Bunu da vurgulamak gerekiyor. Bilimsel olarak da çok önemli bir çalışma. Bu çalışma yayınlandıktan sonra da İngiltere'de bir hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Türkiye'deki yetkililere ulaşıyor ve hayvanat bahçesinde bir ayının iki yavrusunu telef ettiğini söylüyor ve yardımcı olunmasını istiyor ve dünyada bu sürece öncü olacak bir araştırma olarak tarihe geçmiş oluyor. Bu araştırma değerli dinleyiciler paylaştıktan sonra haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, tezgahtaki balığa künye geliyor. Balığın deniz balığı mı, tatlı su balığı mı ya da çiftlik balığı mı olup olmadığı hakkında zihnimizdeki soru işaretleri artık künye ile rahat bir şekilde yanıt bulacak değerli dinleyiciler. Fiyat etiketlerine çiftlik balığı düzenlemesi geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla birlikte artık balıkların ne balığı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. Hazır ambalajlı olmayan taze balık ve balıkçılık ürünlerinin etiketinde yer alacak üretim metodunun yanı sıra gıda işletmecisine ait iletişim bilgileri de yer alacak değerli dinleyiciler. Taze balık ve balıkçılık ürünlerinin çözündürülerek piyasaya arz edilmesi durumunda çözündürülmüştür. Tekrar dondurmayınız ifadesi okunaklı şekilde yazılacak. Taslağa göre taze meyve ve sebze etiketlerinde ise ürünün nereden geldiğinin yanı sıra alerjan maddeler konusunda da uyarılarda bulunulacak. Buna göre kükürt dioksitle işlem görmüş ya da mumlanmış sebze ve meyvenin etiketine alerjan bilgisini içeren bilginin yanı sıra üreticinin iletişim bilgileri de konulacak değerli dinleyiciler. Ne yediğimizi, nasıl şeyler tükettiğimizi, ürünlerinin mazisini, ürünlerin içeriğini bilmemiz açısından çok önemli bir gelişme ve inşallah en yakın zamanda da hayata geçer diyelim ve devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, son günlerde sosyal paylaşım platformlarında bir furya var. Efendim nedir o furya? 10 Years Challenge, yani 10 yıllık değişim etiketiyle yapılan paylaşımlar. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi bu etikette, yani 10 Years Challenge, yani 10 yıllık değişim etiketiyle paylaşım yapıyor. Bu Türkiye'de de çok büyük bir karşılık buldu değerli dinleyiciler. Önce Facebook'ta başladı bu akım, 10 yıllık değişim akımı, ardından diğer mecralarda, Instagram'da, Twitter'da devam etti. Ancak bu akım beraberinde bazı tartışmalar da oluşturdu. Yapay zeka uzmanları bu paylaşımları yani 10 yıllık değişim paylaşımlarının yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceğini savundu. Nedir efendim bu savununun arka planı? Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Değerli dinleyiciler, baktığınız zaman çok masum bir uygulama gibi 10 yıl önceki bir fotoğrafınızı bir kareye koyuyorsunuz. Sonra günümüzde yani 10 yıl sonraki bir fotoğrafınızı yanındaki kareye koyuyorsunuz ve iki fotoğrafı beraberce paylaşıp 10 yıllık değişim hareketine siz de üye olmuş oluyorsunuz değerli dinleyiciler. Facebook'ta başladı bu 10 yıllık değişim yani 10 year challenge paylaşımları. Ardından Instagram'da, Twitter'da yoğun bir ilgi gördü ki Instagram'da artık duvarınıza baktığınız zaman her 3 paylaşımdan birisinin neredeyse 10 yıllık değişim etiketiyle paylaşıldığını görebiliyorsunuz. Zaten insanlar bir fotoğraf da değil yani onlarca fotoğrafı bu etikette paylaşan kimseler de var. Yani adeta bir 10 yıllık değişim çılgınlığı başladı sosyal medyada. Tabii bu 10 yıllık değişim hareketi tartışma da yarattı. Son günlerde tüm sosyal paylaşım ağlarında bu etiketle paylaşılıyor fotoğraflar. Pek çoğumuz da üzerinde pek fazla düşünmeden, sorgulamadan bu akıma katılıyoruz. Bazı uzmanlara göre ise bu akım kötü niyetli olabilir. Amerikan CBS News haberine göre yapay zeka konusuyla ilgilenen uzmanlar bu paylaşımların yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceğini savundu. Uzmanlar 10 yıl öncesi ve sonrası paylaşımlarının yapay zekanın öğrenmesi için harika bir fırsat olduğunu iddia ediyor. Zararsız bir eğlence olmadığı konusunda da uyarıyorlar değerli dinleyiciler. Bu tartışmalar üzerine Facebook'ta bir açıklama yaptı. Hareketle ilgileri olmadığını, tamamen kullanıcılar tarafından başlatıldığını söylediler. Bu arada bir de dipnot verelim değerli dinleyiciler. Facebook, kullanıcılarını ve birlikte fotoğraf çektirdikleri kişileri tanımak için yıllardır yüz tanıma programı kullanıyor. Yani siz bir fotoğraf paylaşacağınız zaman o fotoğrafı Facebook otomatik olarak tarıyor ve o fotoğrafta yer alan kişileri etiketleme fırsatı sunuyor size. Yani bu da ne anlama geliyor? Facebook yüz tanıma programını aktif bir şekilde yıllardır kullanıyor değerli dinleyiciler. Sigara hastalık demek, sigara ölüm demek, sigara kanser demek, sigaranın yanına istediğiniz kötü lafzı kullanabilirsiniz. Hepsine yakışıyor değerli dinleyiciler. Gerçekten hem maddi hem manevi olarak insanı zarara sürükleyen, hiçbir faydası olmayan bir unsur sigara. Dünyada her yıl yaklaşık 5,5 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklar yüzünden hayata elveda diyor değerli dinleyiciler. Tütün ve tütün mamulleriyle mücadele Türkiye'de de ciddi bir şekilde yürütülüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sigarayla mücadele konusunda oldukça hassas. Birçoğumuz ekranlarda şahit olmuşuzdur bu duruma. Kimi zaman bir işçinin, kimi zaman bir gazetecinin, kimi zaman bir bürokratın cebinden sigara paketini alıp sigarayı bırakmaya dair ondan söz aldığına şahit olmuşuzdur ekranlarda. Tabii Sağlık Bakanlığı da sigarayla mücadele kapsamında sosyal güvencesi olsun ya da olmasın bırakmak isteyen kişinin arkasında duruyor. Peki nasıl yardımcı oluyor sigarayı bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı? Ayrıntılarına bakalım efendim. Sigara bağımlılığı değerli dinleyiciler, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir hastalık. Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi bu zehire bağımlı değerli dinleyiciler. Yani Türkiye'de her 8 kişiden birisi sigara kullanıyor, sigara zehirine bağımlı durumda bulunuyor diyebiliriz. Bir sigaranın içinde değerli dinleyiciler 4000'den fazla zehirli gaz var. Yani siz bir sigara içtiğiniz zaman 4000'den fazla zehirli gaz vücudunuza bir şekilde enjekte oluyor. Bir şekilde vücudunuz o zehirli gazlarla buluşuyor ve bu zehirli gazlar sizi adım adım ölüme götürüyor efendim. Sigarayla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma ilaçlarını ücretsiz veriyor. Sigaraya bırakmaya karar verdiğiniz zaman efendim sigara bırakma merkezlerine başvuruyorsunuz. Sigarayı bırakmak için tabii önce 182 numaralı hattan randevu almak gerekiyor. Ardından sigara polikliniğine gidiyorsunuz. Kişiye birçok test yapılıyor sigara polikliniğinde ve başka hastalığı yoksa sigara bırakma süreci başlıyor. En uygun tedaviyle başlıyor ve ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından tarafınıza ücretsiz olarak temin ediliyor. Sosyal güvencesi olmayan kişiler sadece muayene ücreti ödeyerek ücretsiz ilaçlardan faydalanabiliyor değerli dinleyiciler. Hastanın bağımlılık düzeyine göre sigara bırakma süresi değişiyor. Gerçekten büyük bir etken sigara bırakmak için. Yani siz sigarayı yeter ki bırakın diyor devletimiz. Siz yeter ki içmeyin bu zehri diyor. İçinden 4000'den fazla zehirli gaz çıkaran bu zehirden uzak durun. Biz sizin için elimizden geleni yapacağız diyor devletimiz. Efendim siz de eğer sigara içiyorsanız halen bu 182 numaralı hattan randevu alarak sigara polikliniklerinde tedavi görebilir ve bu tedaviye 5 kuruş para vermeden, ilaca da 5 kuruş para vermeden sigara kullanımından arınabilirsiniz. Efendim dünyada her yıl yaklaşık 5,5 milyon kişiyi öldürüyor sigara. Bu gerçekten büyük bir rakam. Kendi kendinizi adım adım zehirliyorsunuz değerli dinleyiciler. Sigara kullanan değerli dinleyicilerimiz için söylüyorum bu lafzı. Kapalı alan uygulaması, yani kapalı alanda sigara yasağı uygulaması sigara kullanımını bir nebze azalttı. Son dönemlerde sigaraya yüklenen ekstra vergiler sigara kullanımını bir nebze azalttı. Ama hala Türkiye'de 10 milyondan fazla kişi sigara bağımlısı değerli dinleyiciler. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de neredeyse 8 kişiden biri sigara içiyor. İşte bu rakamı gün be gün, an be an daha da düşürmek için Sağlık Bakanlığı'nın 182 numaralı hattı, yani sigara poliklinikleri aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tekrar hatırlatalım, Sağlık Bakanlığı'nın 182 numaralı hattı sigarayı bırakmak isteyenler için aktif bir şekilde çalışıyor diyelim ve haber tadındaya devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, buzullar alarm veriyor. Antarktika'da buzullar alarm veriyor. Buzul erime oranı 16 yılda yüzde kaç kat arttı? Çok kat arttı değerli dinleyiciler. Bu ne demek? Dünyanın geri kalanı içinde tehlike çanları çalıyor demek. Hemen nedir bu haberin ayrıntısı, ona bakalım. Güney kutbunda buzullar hızla eriyor değerli dinleyiciler. Son 16 yılda buzul erime oranı %280 arttı. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Araştırmayı Kaliforniya Üniversitesi ile NASA yaptı. Bilim insanları Antarktika'da 176 havzayı ve civardaki adaları kuşatan 18 bölgeyi inceledi. Sonuçlar oldukça ürkütücü. Buzul erime hızının artışı nedeniyle dünya çapında deniz suyu yaklaşık 1,5 santimetre yükseldi. Antarktika'da 1979-2001 yılları arasında yılda ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği belirtiliyor. 2001-2017 yılları aralığında ise bu oran 134 milyar tona çıktı. Değerli dinleyiciler, neredeyse 3 katı. Buzulların erimesi küresel ısınma için çok ama çok tehlikeli. Çünkü kısır döngüye yol açıyor değerli dinleyiciler. Eridikçe içinde hapsolan karbon açığa çıkıyor. Atmosfere salınan karbon küresel ısınmayı daha da artırıyor. Küresel ısınma arttıkça buzullar daha çok eriyor değerli dinleyiciler. Buzullar eridikçe de dünya daha çok tehlike altına giriyor. Dolayısıyla bir döngü, bir kısır döngüye giriyor dünya ve bu tehlike büyüyerek devam ediyor diyelim ve devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, uyuşturucu gerek çocuklar, gerek gençler, gerek büyükler, herkes, kadın erkek, herkes için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir gün benim kapımı çalmaz demeyin. Her yerde sokak satıcıları kol geziyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde okul çıkışlarında bile uyuşturucu satan sokak satıcıları yakalanıyordu. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onlar için bir telkini olmuştu. Güvenlik görevlilerine çağrısı olmuştu. Kolunu kırın gerekiyorsa, kolunu bacağını kırın gerekiyorsa şeklinde. Ki elhamdülillah bu sonuç verdi. Son dönemlerde bu oldukça azaldı. Yani uyuşturucu satıcısı oldukça azaldı ama yine çok değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz sene yaklaşık 15 bin civarında uyuşturucu satıcısı yakalandı, tutuklandı değerli dinleyiciler. Bu büyük bir rakam. Gerçekten gençlerimiz, çocuklarımız büyük bir tehlike altında. Peki uyuşturucuyla mücadelede vatandaş olarak biz ne yapıyoruz? Örneğin tanık olduğumuz yasa dışı bir durumda aklımıza gelen ilk olarak polisi aramak mı? Daha kolay bir yöntem var aslında değerli dinleyiciler. Bir uygulama var. Adı da Uyuma uygulaması. Bu Uyuma uygulaması bu şekilde olaylar karşısında, yani uyuşturucuyla ilgili mücadele süreçlerinde size çokça yardımcı olacak bir uygulama. Çocukların geleceği için başlatılan bu mücadelede polisleri yalnız bırakamayız tabii ki de. Sadece polisler bunu bir nebze önleyebilirler ama onların da bir istihbarata ihtiyacı var değerli dinleyiciler. Yani sizin, bizim desteğimize ihtiyaçları var. Siz, biz, hepimiz aslında ne yapabilirim diye düşünmeliyiz. Ve işte bu düşünce içerisinde artık bir akıllı telefon yeterli değerli dinleyiciler. Bir tuş bu işi halledebiliyor artık. Uyuma uygulamasını telefonunuza kolaylıkla indirebilirsiniz. Kimlik bilgilerinizin doğrulanmasının ardından da artık ihbara hazırsınız değerli dinleyiciler. Tanık olduğunuz, sizi şüphelendiren yasa dışı olaylar için bir tuşa basmanız yeterli. Uyuma projesinin açılımı da uyuşturucuyla mücadele aplikasyonudur. Bunu da belirtelim. Uygulamayla siz ihbar yaptığınız andan itibaren, yani bir tuşa bastıktan sonra uygulamayla konum bilginiz hemen görevli personellere iletilecek ve ekipler olay yerine gönderilecek değerli dinleyiciler. Yani 155'i arayıp, yok adres aktarıp, işte şuradayız buradayız olayı aktarıp türlü türlü uzun işler içerisine girmek yerine hemen uyuma uygulamasından bir ihbar tuşuna basıyorsunuz. Hemen sizin konumunuzu belirliyor emniyet yetkilileri ve oraya bir ekip gönderiyorlar. Gerçekten çok pratik bir uygulama. Gerçekten uyuşturucuyla mücadelede etkin bir şekilde yıldırıcılık özelliğine sahip olabilecek bir uygulama. Siz de efendim telefonunuza indirin. Yani 5-10 megabaytlık bir uygulama, uyuma uygulaması. Benim başıma hiç gelmedi demeyin. Bir gün bir yerde bir şekilde görürsünüz, karşılaşırsınız. Belki bir gencin, belki birkaç çocuğun hayatını kurtarırsınız bu şekilde. Belki nice zehir tacirlerinin yakalanmasına neden olursunuz bu uygulama sayesinde. Benim başıma gelmez demeyin efendim. Siz de elinizi bu taşın altına koyun. Uyuşturucuyla mücadele taşının altına koyun diyelim ve haber tadındayı noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.